Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim, terbiye ve tezkiye metodu olarak nasihatte bulunması, kıssalar anlatması, güzel misaller vermesi konusunu ele alıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam konuşmalarında hep böyle zaman zaman öğütler verirdi, nasihatte bulunurdu. Gerçi Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün konuşmaları öğüttür, bütün konuşmaları nasihattir. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a öğüt vermesini emrediyor el-kerimelerde ve insanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et buyuruyor. Ve hikmet ve güzel öğüdün talim ve terbiyede çok ehemmiyetli olduğunu bize haber veriyor. Bu Nahl Suresi 105. ayet-i kerimede. Yine Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a vezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Sen öğüt ver Resulüm, muhakkak öğüt müminlere fayda verir. Zariyat 55'te. Âlâ suresinde de yine bu öğüt konusuna yer veriyor Yüce Rabbimiz. Yani hatırlatmak, nasihat etmek, öğüt vermek. Estağfirullah. Fezekkir innefaati zikra. Ki müfessir Mukatil bin Süleyman bu ayet-i kerimedeki in, yani biz şayet gibi anlıyoruz ama in edatının kad anlamında olduğunu, yani fezekkir kad nefaati zikra, çünkü öğüt fayda veriyor. Mutlaka fayda veriyor. Yani karşımızdaki insanın eğer Allah'tan korkusu varsa, ahirete imanı varsa, böyle bir ahiret endişesi varsa, zerre kadar imanı varsa mutlaka yapılan nasihat, öğüt ona fayda veriyor. Ama muhatabın Allah korkusu, ahiret inancı, istikbal endişesi taşınmıyorsa, yani bu noktada o şaki ise, bedbahtsa, o zaman ona yapacak bir şey yok. O zaten kendiliğinden ona uzak duracaktır. Yine Âlâ suresindeki ayet-i kerimede sen öğüt ver, öğüt mutlaka fayda verir. Ama kime? Seyyezzekkeru men yakşâ. Yani Allah'tan korkan, ahirete iman eden, hesaptan korkan, cehennemden korkan, böyle bir haşyet, gönlünde bir haşyeti, korkusu olan kişiler mutlaka senin o öğüdünden istifade edeceklerdir. Ama yetecennebuhal eşka, adam şaki ise, yani Allah Resulullah düşmanı ise, ahiret imanı yoksa, yani bile isteye kendisini böyle yanlış bir yola yönlendirmişse yapacak bir şey yok. Öğüt ona fayda vermez. Çünkü burada suç öğüdün değil, suç karşıdaki insanın, çünkü uzak duruyor. Yetecennep, yani kendisini ona uzaklaştırıyor. Kulak vermiyor, gönül vermiyor, dinlemiyor yani. Dolayısıyla eğer öğüt veren kişi doğru, güzel öğütler verir, öğüt verilen kişi de gönlünde imanı, haşyeti olan kişi olursa, mutlaka ilacın, doğru ilacın hastalığa şifa olması gibi, deva olması gibi, o öğüt de o insana fayda verecektir. Onun hastalığını, manevi hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin pek çok vaaz, hutbe ve sohbetleri hep bu şekilde nasihat ve öğüt ihtiva eden konuşmalardır. Yani bir açıdan bakarsak Kur'an-ı Kerim'in her ayetini, Efendimiz Aleyhisselam'ın her mübarek sözünü bir tezkira, bir öğüt, bir zikra olarak değerlendirebiliriz. Zira bu tür konuşmalar dinleyenlere son derece tesir etmekte ve gönüllerine işlemektedir. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz malumlarınız bu programımızda böyle bir tarif yaptıktan sonra, kısaca konuya girdikten sonra hep Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını örneklerle konuyu işlemeye çalışıyoruz. Yani misallerle işlemeye çalışıyoruz. Nasıl ki öğüt insana fayda veriyorsa, bir konuda misaller, Efendimizin sözleri, Efendimizin uygulamaları da hakikaten konunun anlaşılmasına fevkalade yardımcı oluyor. Ve hiç zorlanmadan ve hemen meseleyi, konuyu anlama imkanı tanıyor. Bu İrbaz bin Sariye radıyallahu anh Efendimizin, yani sahabe-i kiramdan naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler, ey Allah'ın Resulü, bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin konuşmasına benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun dedik. Efendimizin her konuşması etkiliydi. Yani öğütleri tesirliydi. Ama zaman zaman da daha böyle etkili konuştuğu da olurdu. Yani sesini yükselttiği veya duygulandığı, böyle adeta veda eden bir insanın konuşması gibi konuştuğu yerler olurdu. Sahabe de oradaki ayrıntıyı bize naklediyor. Sanki diyor efendim, ayrılmak üzere olan birinin konuşması gibi konuşma yaptınız ya Resulallah. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza Habeşli bir köle emir bile olsa, yani başınıza amir olsa, emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşid'in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere, yani sünnet derken hemen meseleyi bir saç, sakal, sarık şeyinde, seviyesinde almamak lazım. Onlar da sünnettir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı, tavsiye ettiği ne kadar güzellikler varsa, sarığına, sakalına, bıyığına varıncaya kadar hepsi güzeldir, hepsine uymak lazım gelir. Ama sadece sünnet bu değil. Sünnet Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı hayatın ta kendisidir. Yani inancıyla, ibadetiyle, cihadıyla, tebliğiyle bütün bir insanlığı zulümden kurtarma, hakkı adaleti gerçekleştirme azmi ve kararlılığıyla Efendimizin, yani tam bir bütüncül, külli bir şekilde ortaya koymuş olduğu hayat tarzıdır. Sünnet bu. Hulefai Raşidin de böyle. Onlar da olabildiği kadar Efendimiz'den ne şekilde gördülerse Allah'a kulluğu, yani imanı, cihadı, insanlara hizmeti, şefkat ve merhameti hakim kılmayı, zulmü ortadan kaldırmayı, bu noktalar Efendimiz'e nasıl bir tarz, nasıl bir yol, yöntem gördülerse, onlar da aynı şekilde onu takip etmişlerdir. Yani benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in sünnetine sarılınız derken, onların gittiği yoldan gidin. Tıpkı ihdine sıratel müstakimde olduğu gibi, ya Rabbi bizi dosdoğru yola eriştir. Sıratel lezine namte aleyhim, kendilerine nimet verenlerin yolu. Bu yol, yani bir hayat tarzıdır. Yani hayat tarzını ifade ediyor sevgili Peygamberimiz. Hakikaten Efendimiz'den sonra Hulefai Raşid'in de Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendilerimiz ve diğer sahabe Resul Efendimiz'in o açtığı yoldan yürümek için bütün gayretlerini kullanmışlardır. Yani burada Hazreti Ömer Efendimiz'in bir hatırasını nakletmek uygun düşecektir değerli dinleyenlerimiz. İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz halife oluyor, 2 yıl halifelik yapıyor, vefat ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz Emirül Müminin oluyor. Fakat Emirül Mümininin ne makamı var, ne binası var, ne masası var, ne tahtı var, hiçbir şeysi yok. Yani gece gündüz ümmeti Muhammed için çırpınıyor. Yemesi içmesi fevkalade mütevazi, giyinmesi fevkalade mütevazi. Hatta üzerindeki giydiği elbiselerin işte yamalar olduğu, yani işte 20 tane, 40 tane, 60 tane neyse sayılar muhtelif yamalar olduğunu, yamalı elbise giydiğini bize rivayetler aktarıyor. Beytülmal'den bir şey al para almıyor. Şimdi ama bir taraftan da ordulara hükmediyor. İşte Irak, Suriye cephesi, Azerbaycan cephesi, yani fetihler devam ediyor. Onun bu hali diğer etrafındaki insanların tabii biraz onları üzüyor. Yani hem başımızda halife, emrül müminin, işte gelenler oluyor, elçiler geliyor falan böyle. Bu hali pek uygun değil. Hakkı olan şeylerin hiç olmazsa bir miktar alsın diye arzu ediyorlar. Ve neticede kendisine bunu söylemeye de cesaret edemiyorlar. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı, Efendimiz'in eşlerinden Hafsa validemiz vasıtasıyla ancak efendim ulaşabiliyorlar. Diyor ki Hafsa, sen Ömer'in kızısın. O senin babandır. Seni de sever. Bu meseleyi konuşursan ancak sen konuşabilirsin. Bu durumu bir arz etsin. Hafsa validemiz gidiyor. Diyor ki babacığım, durum böyle böyle. Etrafta böyle konuşuluyor. Senin bu şeyin çok aşırı olduğu ifade ediliyor. Yani giyimin, kuşamın, yemen, içmen, yani çok çok aşırı gitmene gerek yok. Yani bir miktar da alsan, bir miktar da kullansan yine böyle olmaz diye efendim bir şey söylemeye falan çalışıyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in verdiği cevap çok dehşet verici. Hepimiz için bir ibret vesikası olacak bir cevap. Diyor ki kızım, diyor, sen bana, diyor, yanlış telkinde bulunuyorsun. Beni yanlış bir yola yönlendiriyorsun. Sen benim derdimi bilmiyorsun, diyor. Nedir babacığım derdin? Benim derdim şu, diyor. Biz, diyor, Resulullah Efendimizin yanında bulunduk. Allah Resulü'nün nasıl bir kulluk yaşadığını gördük. Yani Allah'a kulluğu, huşu, takvası, zühdü, ne yemesi, içmesi, giyinmesi ve bütün Allah yolundaki fedakarlığı, bunu biz efendim gözlerimizde gördük. Efendimiz o Allah'a kulluğun hakkını verdi. Her şeyiyle, tevazuyla, zühdüyle ve bir taraftan da Allah için yapılacak bütün gayretlerle beraber onun çok güzel bir örneğini verdi ve Cenab-ı Hakk'a vasıl oldu. Peşinden dostum Ebu Bekir. Biz efendim birbirine ayrılmaz ikiliyiz. Benim arkadaşlarım onlar. Ebu Bekir de Resul Efendimiz'in peşinden, o da tıpkı Efendimiz gibi hayat yaşamaya çalıştı. Bütün gücüyle, bütün varlığıyla kendisini Allah yoluna adayıp malıyla, mülküyle efendim Cenab-ı Hakk'ın yolunda cihad etmeye, kulluk yapmaya gayret gösterdi. Dünyaya aldanmadı, kalbini dünyaya bağlamadı. O da yüzünün akıyla ahirete göçtü. İnşallah o da Resul Efendimiz'e kavuşmuştur. Şimdi sıra bende, diyor kızım. Benim bütün derdim o iki tane dostumdan ayrı kalmamak. İki dostuma kavuşmak. Bu hayatta öyle bir şey yaşayayım ki, öyle bir durumda olayım ki yarın vefat ettiğim zaman o iki dostumdan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve Ebu Bekir'den geride kalmayayım, onlara vasıl olayım. Benim bütün derdim budur. Onun için bırak, diyor. Ben bu şekilde yiyeyim, içeyim, bu şekilde giyineyim. Bu benim için yeterlidir, diye cevap veriyor. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin burada, yani size düşen benim sünnetime ve doğru yoldan Hulefai Raşid'in sünnetine sarılmanız derken, bu sünnete sımsıkı sarılınız derken, böyle yani çok böyle küçük bir şey yoktur ama daha böyle yani sıradan diyebileceğimiz sünnetler değil. Esas Resul Efendimizin, Hulefai Raşid'in örneklediği Allah'a kulluk ve Allah yolunda hizmet ve fedakarlık. Onu da dikkatten kaçırmamak lazım. Bu sünnetlere sımsıkı sarıldınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bidatlerden şiddetle kaçırdınız. Çünkü her bidat dalalettir, sapıklıktır. Böyle nasihat veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Peygamber Efendimizin vaaz ve nasihatleri kısa, özlü ve dikkat çekici olurdu. Bu sebeple sahabe-i kiram onu kolayca ezberleyip akıllarını tutarlar ve birbirlerine aktarırlardı. Konuyla ilgili diğer bir misal de Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, beni vali tayin etmez misin, demiştim. Bu da Ebu Zer Efendimiz'in bir derdi diyelim. Çünkü ilk Müslümanlardan ve çok fedakarlık yapmış bir sahabe, meşhur bir sahabe Ebu Zer radıyallahu anh. Ama Efendimiz Aleyhisselam ona bir bölgenin bir valiliğini ya da yöneticiliğini tevdi buyurmuyorlar. Ne oluyor? Sonradan Müslüman olan pek çok insan, işte bölgelere vali oluyor, emir oluyor, hoca oluyor, Efendimiz onları görevlendiriyor. Ama Ebu Zer Efendimiz'e ses çıkarmıyor, sen kendi bulunduğun hale devam et diyor. Bu da Ebu Zer Efendimiz'in zaman zaman demek ki zihnine takılıyor. Bir seferine geliyor, diyor ki ya Resulallah, beni de diyor bir yere bir vali tayin etmez misin? Bak arkadaşlarım gidiyorlar, onları görevlendiriyorsun diye bir talepte bulunuyor. Yani bir tarizde bulunuyor, çaktırıyor daha doğrusu. Eliyle omuzuma vurarak şöyle buyurdu. Ebu Zer, sen zayıf bir adamsın. İstediğin vazife ise bir emanettir. Bu emaneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna, aslında bu vazife kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır. Müslim imaret. Yani Ebu Zer Efendimiz'e diyor ki sen böyle devam et diyor, sorumluluk alma diyor. Alırsın, sonra altında kalırsın, hakkını veremezsin. Senin için bir pişmanlık sebebi olabilir. Ebu Zer diyor, sen diyor haline razı ol, böyle devam et diye tavsiyede, öğütte bulunuyor. Cabir bin Süleym radıyallahu anh da şöyle dedi. Fikirlerine insanların başvurduğu bir zat gördüm. Onun her söylediğini kabul edip yerine getiriyorlardı. Bu zat kimdir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediler. Ben iki defa aleykesselam ya Resulallah, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resul-i Ekrem aleykesselam deme. Bu ölülere verilen selamdır. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Orada Resul Efendimiz aleyhisselam o kişinin verdiği selamın yani yerinde uygun bir selam olmadığını, bu şekilde selamın ancak ölülere verilen bir selam olduğunu, bak bunu biz de öğrenmiş olduk. Doğru selamın Esselamu Aleyke veya Selamun Aleyküm tarzında olabileceğini ona güzelce öğretiyor. Ben sen Allah'ın Resulü müsün diye sordum. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir sıkıntı ve darlık geldiğinde dua edince senden o sıkıntı ve darlığı gideren, bir kıtlık yılı isabet ettiğinde dua edince senin için mahsul bitiren, çölde deven kaybolduğu zaman dua edince deveni sana geri getiren o Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Yani tam böyle o gelen kişinin duygularına tercüme olacak, onun etkileyecek, onun ilgili olduğu alanlardan da örneklerle Yüce Rabbimizin büyüklüğünü, Rabliğini ona anlatmış oluyor. Diyebilirdi, evet ben Allah Resulüyüm diyebilirdi ama Efendimiz ne yapıyor? Bir cevapla beraber aynı zamanda ona Cenab-ı Hakk'ın kim olduğunu, nasıl bir Rab olduğunu da anlatmış oluyor. Ben bir sıkıntı ve darlık geldiğinde dua edince senden o sıkıntı ve darlığı gideren. Başına bir sıkıntı geldiğinde ne yapıyorsun? Kime yalvarıyorsun? Allah'a yalvarıyoruz. Herkes ona yalvarıyor. Bir kıtlık yeri isabet ettiğinde dua edince senin için mahsul bitiren, kıtlık gelince yağmur yağmayınca kime yalvarıyoruz? Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. Çölde deven kaybolduğu zaman dua edince deveni sana geri getiren o Allah'ın Resulü'yüm. Bunlar o bölgede yaşayan insanın başına gelecek hadiseler. Çok yani böyle zor durumda kalabileceğimiz hadiseler. Oradan kendisinin böyle bir Allah'ın, böyle bir Rabbin peygamberi olduğu, elçisi olduğunu bildiriyor. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulunsanız dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye sövme buyurdu. Ben de ondan sonra ne hür ne köle hiç kimseye, ne deve ne koyun hiçbir hayvana sövmedim. İyi yakalıyor sevgili peygamberimiz. Yani gelen insanın durumunu, halini, ahvalini çok iyi yakalıyor. Ve onun ne ihtiyacı varsa Efendimiz onu tespit edip ona söylüyor. Yani hastalığa göre ilaç. Hastanın ve hastalığın durumuna göre Efendimiz şifa oluyor, ilaç tavsiyesinde bulunuyor. Birisi geliyor bana öğüt ver diyor. Efendimiz Aleyhisselam ona la tağdab, öfkelenme diyor. Üç defa tekrar ediyor, üçüncü defa öfkelenme diyor. Birisi nasihat istiyor, sen diyor anne babana diyor, hizmet et diyor. Birisi nasihat istiyor, sen diyor işte efendim namazları vaktinde kılmaya dikkat et. Kişinin ihtiyacına göre onu öne alıyor sevgili peygamberimiz. Sonra Allah Resulü tavsiyesine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle güler yüzlü bir vaziyette konuş, çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma, çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, sen o kişiyi hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama, onun bu davranışının vebali kendine aittir. Yani iyilikle, kötülüğe bile efendim yine afla ve iyilikle mukabele etmeye çalış diye Efendimiz öğütlerini sürdürüyor. Ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem Efendimizin sözleri ve sohbetleri karşısında haşyette tutulur, kalpleri titrer ve gözlerinin yaşlar akıtırlardı. Bütün bunlar samimiyetle inanmanın, itaat arzusu içinde olmanın, Allah ve Resulünü sevip saymanın birer yansımaları ve tezahürleridir. Bizler de Efendimizin bu numune-i imtisal davranışlarını kendimize örnek almaya çalışmalıyız. Öğütlerimiz, nasihatlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın nasihatlerine benzemeye çalışması gerekmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yine sözlerinin etkili olması için ve insanları gerçekten anlatmak için kullanmış olduğu bir diğer yöntem ise kıssalar anlatması. Sevgili Peygamberimiz hem Kur'an-ı Kerim kıssaları naklediyordu. Malumlarınız Kur'an-ı Kerim'de de 1/3'üne yakın kısmını kıssalar teşkil ediyor. Cenab-ı Hak peygamberler kıssalarıyla bizleri irşad ediyor. Hem inancımız açısından, hem ahlakımız, hem diğer bütün hayatın alanlarında ferdi ve toplumu inşa ederken peygamber kıssalarını yeri yerince ama sıklıkla kullanıyor yüce kitabımız. Dolayısıyla bunu Efendimiz Aleyhisselam'da tebliğinde ve taliminde buna yer veriyor. Gerek Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, gerekçe bizzat kendisinin daha önceki kavimlerden naklettiği kıssalarla da meramını anlatıyor, mesajını ulaştırmaya çalışıyor. İnşallah bu hususu da bir sonraki programda anlatmaya devam ederiz. Programın sonuna gelmişken siz değerli dinleyenlerimi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.